Ayrım 4.
Mustafa Kemal trenin hayli tehir yapacağını öğrenince meclise gitmemiş, istasyona direksiyon villasından yürüyerek gelmişti. Kaç adımlık yer, buhranlı bir gece geçirdiğinden biraz dalgın, biraz yorgun. Yorgunluğunun sebebi onu rahat uyutmayan böbrek sancısı. Durup durup nükseder, işin yoksa çek. Kalabalığın tahaccümüne rağmen İsmet Bey trenden inmişti. Kalabalıkta kendisine zar zor yol açıyor, o da reis paşayı gördü, gülümseyerek ona doğru geliyor. İki silah arkadaşı memnun ve mütebessim el sıkışıyorlar. Hoş geldin İsmet, tebrik ederim. Hoş bulduk paşam, asıl mesele halledildi zannındayım. Sadece o mu bre? Çok mesele hallolundu, çok. Yaverler kalabalığın arasında yol açıyorlar. Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Bey halkı selamlayarak paşanın otomobiline doğru ilerliyor. Hoca Paşa karargahta bekliyor, teferruatıyla konuşuruz. Reis Paşa ve İsmet Bey çevrelerinde kalabalık arabaya biniyorlar. Yaverler kapıları kapattı, otomobil alkışlar arasında uzaklaşıyor. Geride soluk soluğa lokomotif, yukarıda yalan yanlış savrulan birkaç karga. Kış çıplığa bir ağacın dibinde tasması dikenli o çoban köpeği. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye'nin riyaset makamında değişen fazla bir şey yoktu. Nedense İsmet Bey'e o gideli çok şey değişmiş gibi göründü. Belki de Hoca Paşa'nın tavrı hareketindeki ağırlıktan, şahsiyetindeki kendine mahsusluktan ona öyle geliyor. Duyacağını zannettiği haberi de duyamadı. İnönü'deki muvaffakiyetinden sonra İsmet Bey'in mirli valığa terfi ihtimali, Garp cephesi karargahında bile duyulmuştu. Oysa böyle bir ihtimalden ne Mustafa Kemal Paşa söz etti ne Fevzi Paşa. Her ikisi de meclisteki muhalefetin şiddetinden rahatsız. Mustafa Supi vakasıyla lüzumundan fazla meşgul. Londra'nın davetinden bir hayli memnun. Hepsi o kadar. Daha sonra kahveler, sade çaylar, demli sigaralar acı. Kapılar örtüldü, cephe haritası pafta pafta masaya yayılmıştır. Söz Miralay İsmet Bey'in. O sakin ve ağırdı. Muharebenin tarzı cereyanını harita üzerinde anlatırken aklından yol boyunca trende gelirken düşündüklerini geçirmekteydi. Reis Paşa'nın planı müessir olduğu kadar şumullu görünüyor. Elde edilen ilk neticeler bunun işareti. İngiliz tahrikatı ile Ankara'ya isyana kalkışan irticağı, Bolşevik takımını Çerkez Ethem dahil üstlerine sevk ederek mağlup etti. Hali hazırda ise anasır-ı milliye istinad eyleyerek onları dağıtacaktır. Ethem'in tasfiyesi, iştirakiyunun takip ve tevkifi, hatta Mustafa Supi heyetine gösterilen istiskal bu hissi vermiyor mu? Mustafa Kemal koltuğuna yaslanmış masmavi dinliyordu. Arada kahvesinden yudumlar alıyor, bakışları haritada, muharebenin sevki cereyanını gösteren İsmet Bey'in elinin ucunda kulağı söylediklerinde. Kumandanlığı kralın Atina'ya avdetini müteakip deruhte etmiş olan General Papulas, haddi zatında müdebbir bir asker. Hakikatte teşebbüs ettiği bir keşif taarruzuydu. Def eyledik. Keyfiyet bundan ibarettir. Bizim zaviyemizden asıl muvaffakiyet hala devam etmekte olan Ethem'in tasfiyesi 1, nizami askerin muharebeyi kabul etmesi 2. Kısa bir an sustu. Her iki muhatabına dikkatle eğilerek gözlerinde tasvip aranıyor. Fikrimce diye devam etti. Bu ikincisi çok daha mühim. Asker bitap, adeta çıplaktı. Firarı aklına getirmedi, karşı koydu. Mustafa Kemal kahve fincanını sehpanın üzerine bırakmıştı. Dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme dedi ki, siyasi neticeleri çok daha müsmir olacaktır. Mecliste muhalefete rağmen intibah hissediliyor. İngiltere'nin Babali'nin yanı sıra bizi de Londra'ya daveti kazandığımız ilk avantaj. Ankara'yı tanımak mecburiyetinin ilk adımı. Gece Kars, Erzurum ve Trabzon'dan gelen son şifreleri gözden geçirmişti. Mustafa Supi olayı endişeyi mucip bir vukuata hasıl olmadan makul bir sonuca bağlanabilirse... Mesele istiklali tam telakkimizin mutlak oluşundan neşet ediyor. İngiliz yahut Alman tahakkümü yerine bu kere Bolşevik tahakkümünü koyacaksak bu nasıl bir müdafaa-i hukuk olur? Halbuki mecliste de beyan ettim. Ruslarla bizi düşman eden garbi Avrupalar, hassaten İngiltere, Moskova keyfiyeti idrak hüsnü niyetimizi takdir eylemeli. Enternasyonel'e iştirak teşebbüsümüz samimidir. Tevfik Rüştü Bey'in seyahati bunun müşahhas delili olup... Böbreklerine yine o menhus sancı sinsi ve dolan başlı, durup durup dikkatini dağıtan, acaba Doktor Refik Bey'e bir görünse mi? Yattığında saat alafranga 3 filandı, uyuyamadı da, daha doğrusu buhranlı bir uykuydu. Uyuduğu, yaşadığı ile yaşayacağı iç içe geçiyor. O ne? Gece mehtap, ay ışığı dalgaları yaldızlamış. Yukarıda yıldızlar pır pır uçuşuyorlar. O vapurda yalnız, gazetacı Mustafa Şeref Bey hüviyetiyle. Beyrut'tan İskenderiye'ye gitmektedir. Tebdili kıyafet, yani sivil ve Trablus garba müteveccihen Derne'de İtalyanlarla savaşılacak. Ambarlardan az buçuk sığır sidiği, daha çok güvercile müstekreh bir koku yayıldı. Tenha güvertede ince uzun ip gibi bir Arap, agel, kefiye, entari namaza durmuş. Salondan şuh kadın kahkahaları dağılıyor, kışkırtıcı nameler. Kopt Hristiyanı, Mısırlı Alla Franca kadınlar, gramofon çalıp çakalı Alman zabitleriyle dans oynuyorlar. Onların tuzu kuru, sıhhatleri yerinde. Fikriye haklıdır kızcağız. Her işin başı sıhhat. Baksana alelade bir böbrek ağrısı dikkatin tekasüfünü nasıl bozar? Fevzi Paşa konuşuyordu. Söylediklerini yarısından yakalayabildi. İyi de oldu. Doğru şeyler söyler. İki nokta üzerinde hassaten tevakkuf niyetindeyim. Yunan taarruzu tekerrür edecektir. Hem bu defaki neticeyi katiye müteveccih olacak. Halbuki biz layıkıyla seferberlik yapamıyoruz. Hem mevzuat namüsait hem mütemadi harpler ahaliyi perişan eylemiş. Sustu. Galiba İsmet Bey'den tasvip bekliyordu. Sesi daha yorgun ve dokunaklı, sözlerini ikinci nokta burada mündemiş diye sürdürdü. Cephe gerisi ciddi manada muavenete muhtaçtır. İsyanlar ve tedip harekatı maneviyatı tahrip etti. Bu münasebetle... Oysa Reis Paşa o arada belinde hissettiği ağrı sarmalı yüzünden Kahire Tobruk trenine kaymıştı. Çöl gecesi, ay karanlık, yıldız zengini inanılmaz bir saman yolundan sapır sapır ışık yağıyor. Uzun ve yorgun tren katarı sanki Kahire'den Tobruk'a değil, bu şehrain içinden bir semti meçhule gitmektedir. Lokomotifin bacasından savurduğu kıvılcımlar salkım salkım vagonun pencerelerinden geçiyor. Her yolcu salyangoz gibi kendi içine çekilmiş, yalnızlığına mahkum. Bunun tek istisnağı Şeyh Sunusi'nin adamı Hüseyin Emrullah El Sabr. Keçi sakalı kınalı, gözleri sürmeli. Alakası tutkal gibi yapışkan askeri bir doktor. Efendim, ihtisasını Gülhane-i Hümayun'da dahiliyeci olarak yapmakla böbrek nahiyesindeki hastalıklarda. Muharebeye iştirak maksadıyla sen kalk der saadetten Tobruk'a gel, gelir gelmez hastanelik ol. Rezalettir bre, rezaleti uzma. Hem Doktor Emrullah'ın Tobruk treninde ne işi var, o sonraki iş. Ne tahammül fersa bir adamdı. Lakin koyduğu teşhisin tatbik eylediği tedavinin isabetini inkar edemem bahusuz. İsmet Bey Hoca Paşa'nın söylediklerine kendine göre cevap veriyordu. Ben de bunu ifade etmekteyim paşam. Henüz halledilmiş hiçbir mesele yoktur. Asla rehavete kapılmamak iktiza ediyor. Mustafa Kemal dalgın sağ elinin orta parmağıyla sehpaya hafif darbeler indirerek onları sureta dinlemişti. İsmet Bey'in sesiyle birden kendine döndü. Biraz da mahcubiyetinden her zamankine göre yüksek bir sesle müdahale etti. Rehavete kapılan kim? Yoktur öyle bir şey. İsyanlarla çökertemediler. Yunanlıya taarruzu sevk ettiler, yine olmadı. Badem'e asla olmayacaktır. Tesbihini alıp ayağa kalktı. Hem levazım ikmal yollarını tanzime başladık, hem de Hilali Ahmer'in faaliyetini bilhassa cephe gerisindeki köylerde daha müessir kılabilmek için... Hoca Paşa'ya döndü, konuyu değiştirdi. İsmet, bize anlattıklarını mecliste heyeti umumiye anlatsın mı? Tesiri müsbet olacaktır. Arkasından bilinmez hangi rüya çağrışımının dürtüsüyle İsmet Bey'e hiç akla gelmeyecek bir soru yöneltiyor. Hürriyetin ilanını müteakip İtalya Trablus garbin işgaline tevessül edince iddiatçılar acaba neden ilanı harp etmediler? İsmet Bey gerçekten şaşırıyor, samimiyetle cevap verdi. Garip, hiç düşünmemiştim. Reis Paşa yeni bir sigara yakmıştı, elinde sönmüş kibrit kül tablası aranırken mütebessim fakat manidar. Kim bilir dedi, devri istibdatta onlara yaptığı hizmetlere mukabil, belki de Makedonya Risorta Locası'na en kalbi şükranlarının arzıdır. İstasyondaki direksiyon villasından gecenin bu ilerlemiş saatinde piyano sesleri. Kabul salonunun pencereleri hala aydınlık. Piyanonun üzerindeki lambanın ışığı Fikriye'nin özenle süslenmiş yüzünün yarısını aydınlatmış. Diğer yarısı gölgelerde kayıp, iri ve uzun gözleri hummalı bir ateşle yanıyor. Çünkü heyecanlıdır. İnanmak gayri mümkün diye başladı. Parmakları bir yandan tuşların üzerinde geziniyordu. Dediler ki Ankaralı erkekler 1000 lirayı toplayamamış. Durdu, birkaç saniyelik bir sükuttan sonra hayranlıkla, Halide Hanım istisnai bir kadın dedi. Mustafa Kemal Paşa koltuğuna oturmuştu. Sehpanın üzerinde küçük bir tabağın içinde sakız leblebisi, yanında bir kadeh rakı. Mütebessim diyor ki, öyledir, öyle. Tebessümü gülümsemeye dönüştü. Orasını Doktor Adnan'a sormalı. Fikriye ince uzun parmaklarının oracıkta örüverdiği doğaçlama melodilerin arasından aynı hayranlıkla çıkacaktır. Ameliyatını müteakip Eskişehir'e gidip Hilali Ahmer'de hemşirelik edecekmiş. Doğrusu şayanı hayret, şayanı takdir. Mustafa Kemal Paşa elini kadehine uzatmıştı, aldı. Tebessümü birden siliniyor, düşüncelidir. Kafasına koymasın bir kere, kafasına koydu mu yapar alimallah. İçkisinden bir yudum aldı, ekledi. Sen öyle değil misin? Şu yaptığın az iş midir? Fikriye alışkın ve rahat piyanonun döner taburesinden kalkmıştı. Koltuğundaki yastıklardan birini alıp paşanın ayağı dibine atıyor. Sonra sehpasındaki rakı kadehine uzandı. Elinde kadehi usulca yastığa oturdu. Bir yandan da samimi ve sakin diyordu ki, ''Ben kalbime uydum paşam, benimkisi hissiyat. Sizin teşebbüsatınız nezdinde bizimkiler nedir ki? Attığınız her adım küre-i arzı velveleye veriyor.'' Mustafa Kemal Paşa söylediklerinden memnun olmuştu. Fakat hala başka bir yerde gibi, uzak. Dalgınlığı sürüyor. Serbest eliyle başını dizine koymuş olan Fikriye'nin saçlarını okşuyordu. Fikriye gözlerini yarı yarıya kapamış, bakışları yarım, mesut ve mütmain o anın huzurunu yaşamaktadır. Reis Paşa onun saçlarını okşamayı sürdürecektir. Fakat daha çok orada olmayan birisine söylermiş gibi aynı dalgınlık ve uzaklıkla diyor ki, ''Henüz kurtulmuş değiliz. Attığımız adımlar bundan sonra atılması lazım gelen adımların mebdeidir. Biz daha çok adımlar atmak mecburiyetindeyiz. Bu adımlar hem çok seri hem de çok uzun olmalıdır.'' Sustu. Fikriye kadehi elinde kala kalmıştı. Adeta o da başka bir ufkun arkasındaki kendilerini çapraşık ve zor bir davaya adamış insanlara dalmıştı. Kimlerdi onlar? Neredeydiler? İçini çeker gibi yumuşak ama kararlı bir sesle paşanın sözünü tamamladı. Şu halde kendi mukadderatımıza kendimiz sahip olmak mecburiyetindeyiz. Holdeki çalar saat ağır ağır gece yarısını çalıyor. Hakimiyeti Milliye gazetesinde bu saatler basın faaliyetinin en yoğun saatleri. Düz baskı tipo makineler matbaanın alacakaranlığında o günün gazetesini basıyorlar. Yaşlı gözlüklerini iple başına bağlamış matbaa ustası birikmiş basılı nüshaları oradan alıp bir kenara aktarıyor. Adeti üzere desteden bir tanesini çekip ışığa tutarak ilk sayfaya baktı. Heceleye heceleye alçak sesle manşeti okudu. TBMM Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu kabul etti. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Farkında olmadan sonra o günün tarihine bir göz atıyor. 20 Kanunu Sani 1337, 1921. Türkiye Komünist Fırkası azasından Tevfik Rüştü Bey'in Yeni Dünya Gazetesi'nin yayınladığı makaledir. Sayı 168. Ankara'nın Yolu. Yeryüzünde sınıflar arasındaki savaş her tarafa yayılmıştır ve her sınıfın kazandığı zaferin tesiri beynelmiler bir hareket tanzimi ile kabildir. Halbuki bu muhtelif sınıfların camiası olan bugünkü devletlerin münasebetlerinde bu husus nedir ki? Türkiye'nin yolunu çizerken bize umumi şeylerden bahsediyorsun diyecekler. Belki vardır. Bana bu suali tevcih edecek olan o meçhul insanlara şunu haber vermeliyim ki, muhtelif sınıfların camiası olan bugünkü devletlerin bünyeleri henüz tıpatıp birbirine benzememektedir. Tuttukları yolda hükümet denilen idare aletinin hükmetme vasıtasını elinde tutan sınıfın menfaatine tabi olmak zaruretindedir. Evvelce hayat mücadelesini ifade eden şey rekabetti. Şimdi sınıf mücadelesidir. Rekabetin manası kapitalizmin ishar ettiği son şekil itibariyle çok değişmiş, hatta biraz mübalağa ile söylemek icap ederse kalmamıştır bile. Mesela İngiltere esaslı olarak iki muhtelif sınıftan ibaret. Halbuki Türkiye'nin bünyesinde İngiltere'de görülen ve aksine orada mevzu bahis bile olmayan ve menfaatleri daha başka olan halk var. İşte bu halkın tebyin-i mahiyeti ve tayin-i menafiidir ki yolumuzu bize gösterecek ve beynelmilel vaziyetimizi ishar edecektir. O halde Türkiye'nin bünyesinde sınıflar var mı? Eğer varsa hangileridir ve nispetleri nedir? Büyük sanayinin olmadığı memleketimizde büyük kapitalistlerin vücudu olamayacağı gibi, timar ve zehametin ilgasından sonra da aristokrasi teritoryal hatlara gelemez. Esasen istila edilen Avrupa beldelerinden ve eski ananelerimizden alındığı halde, İslam'ın feyyaz ilhamlarıyla istihaleye uğrayan aristokrasi mefhumu tam manasıyla yaşayamamıştı. Müşahedelerimize istinad ederek iddia edebiliriz ki, yapımızı kahir ekseriyette şehirlerde el emeğiyle geçiren esnaf ve gündelikçi ve köylerde ise köylü adı altına topladığımız rençber ve ırgat meydana getirir. Gerek Tanzimat-ı Hayriye'den sonraki senelerde ve gerek meşruiyetin ilanından sonraki senelerde sırf yanlış bir anlayışla içtimai ve iktisadi bünyemize uygun olmayarak tesis ve tadil edilmesinden dolayıdır ki memur denilen ve halkımızdan ayrılan bir grup meydana gelmiştir. Kendini halk hükümeti olarak ilan eden Büyük Millet Meclisi hükümeti, halkçı prensiplerin tatbiki halinde menfaatleri hakikatte emekçi halkımızın kahir ekseriyetiyle müşterek olan ve başlı başına bir sınıf teşkil edemeyen memurlar grubunu halkımız içine iade edecektir. Reis Paşa ne yapmak ister? Ahmet Ziya'nın derdest edilmesine ramak kaldı. Evde değilken tahariler iki kere onu aramış. Haber bırakıp gitmişler. İştirakiyum fırkasına mensubiyeti bir yana, hem fırkanın rehberi Hocazade Baytar Salih Bey'le, hem de bir ara imalat-ı harbiye mesulü olan şaşkın Beşir Usta'yla ülfeti, şüpheyi celbediyor. Zaten izini kaybetsin diye Beşir Usta da Şeyh Musa mahallesini terk edip, amele bir arkadaşının kale içindeki ahşap evine sığınmadı mı? Yalnızlıktan boğulacaklar, işler muhataralı bir mecraya girdi. Ahmet Ziya ciddi ciddi der saadete avdeti düşünüyor. Mustafa Supi Bey'in Ankara'ya teşrifi şüpheli. Ortalıkta türlü rivayet dolaşmaktadır. Rusya'ya dönecekmiş dediler. Erzurum'da ahali güya onu ve rüfekasını taşlamış vesaire vesaire. İşte bu dağ daha ortasında Berlin'den Refiki Aziz'i Spartakistlere rastlamasın mı? Bir akşam, ama nasıl soğuk bir akşam, kuyulu kahvede oturmuş dalgın ve düşünceli çayını yudumluyordu. Elinde piposu duman duman birden kulağına tanıdık bir ses çalındı. Olacak şey mi? Bıdı bıdı Servet'in sesi. Dönüp bakıyor, aman Allah'ım, evet o, ta kendisi. Kahvenin pusu içinde yüzen başka bildik suratlar. Sadık Ahi, Nafi Atıf, Ahmet Vehbi. Bıdı bıdı Servet'in çevresinde oturmuş Gülü Şahin çay içiyorlar. Ahmet Ziya'nın içi tuhaf oldu. Hafızasında bir an belirip kaybolan resimler. Berlin, Unter der Linden'deki Spartakist bir hanesi. Dipte bir masaya çekilmiş, Kurtuluş'ta yayınlanmak amacıyla hazırladığı, hala bitiremedi. Spartakistler ve Rosa Luxemburg adlı çalışmasını Sadık Ahi ile tartışıyorlar. Dışarıda mamum sonbahar, ıslık ıslah bir rüzgar, ağaçlardaki sararmış yaprakları uçuruyor. Kalabalık bir nümayişin uzak gürültüsü, kimler olabilir, yoksa anarşistler mi? Ya da ellerinde devasa bira dubleleri hem marş söylüyor hem kafayı çekiyorlar. Az sonra ayağa kalkıp şaşkın Beşir Usta düdük gibi sesiyle ünlü Almanca şiarlarını patlatacaktır. Hoch der Weltsozialismus. Dipnot, yaşasın dünya sosyalizmi. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Dipnot, bütün dünya proleterleri birleşin. Bu beklenmedik tesadüf ötekilerini de fena halde heyecanlandırmıştı. Paldır küldür ayağa kalktılar. Sırtına pat pat vurup teker teker boynuna sarıldılar. Vay Ahmet Ziya, asrımızın inkılapçısı. August Blanco'yu bir o iki. Seni buraya hangi rüzgar attı? Lodos mu Poyraz mı? Yıldız nuru aynım, yıldız Poyraz. Rica ederim, başka hangi rüzgar olabilir? Malum haliniz tilki ne kadar dönüp dolaşsa akibet geleceği yer. Melek de geldi mi melek? Hiç gelir mi yahu? O yaş tahtaya basmaz. Ankara kasvetli bir şehir, içimizi karartıyor. Anlatsana biraz, Reis Paşa ne yapmak ister? İş o kadarla kalır mı? İyi ki kalmadı. Almanya'daki bohem ve inkılapçı havaya girmişlerdi. Sohbeti daha da koyultmak için Ahmet Ziya'yı kaldıkları pansiyona götürdüler. Yani adı pansiyon, yangın yerini geçtikten sonra suratsız kocaman bir taş bina, bir berhane. Pencereleri sık ve çok, fakat çıplak, perdesiz. Soğuk kar aydınlığı sabah olur olmaz içeriye doluyor. Eski püskü sürekli tüten bir saç sobayla ısınmaya çalışıyorlar. Evin içinde her taraf yatak. Bazıları sidirlerin üzerinde yassı şilteler. Bazıları okul yatakhanesi gibi odanın ortasında portatif karyola. Ahmet Ziya'nın uzaktan yakından bir benzerini hiç yaşamadığı bir hayat. Yakalanırsam korkusuyla sık sık sokağa da çıkamıyor. Akşama kadar dişlerin arasında müşekkel Baviera piposu, önündeki istikyanda tavşan kanı çayı. Sadık Ahi ile olmazsa Ahmet Vehbi ile Mustafa Kemal Paşa'nın aslında ne yapmak istediğini tartışıyorlar. Ahmet Vehbi'nin anlayamadığı şu, Bolşevikliği tekabbül edeceksen iştirakiyundan ne istersin? Onlar da Bolşevik. Yok ona muhalifsen Türkiye Komünist Fırkası'nı tesis etmek niyetir. Ahmet Ziya bir akşam aynı konuyu Baytar Salih yoldaşla konuştuğunu hatırlamıştı. Şeyh Musa mahallesindeki evdeydiler. Kalın ve ağır yağmur bulutları minarelere sarkmış, uzak ve yumuşak gök gürültüleri işitiliyor. Ayrıca bitişik ahırdan beygirlerin aksırıkları. O da asker olduğundan mı nedir, Salih yoldaş Mustafa Kemal'i anlamaya, hiç değilse açıklamaya çalışıyor. Dudaklarında o müstehzi tebessüm. O gün de demişti ki, hayatı istiklal fikri sabiti üzerine müessestir. Bunu adeta mukaddesat telakki eder. O yapıdaki bir adam İngiliz'e istiklali tam diye meydan okuyup Moskova teslim olabilir mi? Cevabını arayan sual budur. Sen hakimiyeti milliyeyi okumuyor musun? Böyle bir teslim talebi bildiğim kadarıyla mevcut değildir. Lakin söyler misiniz şüphe ve endişesinin menbaı nedir? Baytar Salih yoldaş elindeki sığır siniri kırbacı çizmesini hafif hafif vurarak kısacık düşündü. Arkasından kim bilir dedi, belki de Osmanlı-Rus münasebetinin yakın ve hunhar tarihi. Ahmet Ziya o gece uyuyamamıştı. Çözemediği bulmaca şu. Reis Paşa bir yandan en muhtemet adamlarından birini, Türkiye Komünist Fırkası üyesi Tevfik Rüştü yoldaşı, Kominterne yazılmak talebiyle Moskova'ya gönderiyor. Öte yandan o Kominternin muhas azası Mustafa Supi yoldaşın Ankara intikaline bizzat davet ettiği halde mani oluyor. Neden? Neden? Neden? Kafasındaki istifham ormanının sırrını ne yazık ki İştirakiyum fırkası aleyhinde takibata geçildiği gün çözebilmişti. Takibat işin ciddiyetini, tevkifat ve hametini gösteriyordu. Eğer Mustafa Kemal vaziyetin en mucibi endişe olduğu bir anda böyle bir fiile tevessül ediyorsa, bunun gerisinde olsa olsa o yağmur akşamı Şeyh Musa mahallesindeki ahşap evde Baytar Salih yoldaşın altını kalın kalın çizdiği fikri sabit olabilirdi. Doğrudur bre. Mustafa Supi ve İştirakiyun ortada oldukça Ankara kendisini müstakil hissedemeyecektir. Onun içindir ki Sefiri Kebir'le birlikte Tevfik Rüştü yoldaş gönderiliyor. Maksadı asli meclisteki millici komünist fırkayı 3. enternasyonale yazdırmak. İştirakiyun merri ve muteber, hele Mustafa Supi yoldaş Ankara'da iken Ruslar bunu kabul etmezdi ki. Lakin o gelemez ise vaziyete buradaki reis başa hakim olduğuna göre Hakkı Bey için fırkasını kabule mecbur olacaklardır. Saçları yoksa dökülmüş müdür? Başında kulaklarına kadar geçirdiği el örgüsü yün bir takke. Kırçıl bıyıkları sünnet-i şerif üzere kırpılmış. Burnunun iki yanında iki derin çizgi. Bunlar ağzına hep bir şeye dudak büküyormuş manasını veriyor. Hayatına olabilir mi? Kucağında tamburu, köşesinde münzevi hatta kayıp. Hacı Rüstem Efendi galiba milletvekildir ama kimse o hüviyetiyle çağırmaz. Hoca aşağı, hoca yukarı. Gönlünde esen rüzgar onu itip de bir peşref ya da semayı tıngırdatmaya başlamasın. Dideler ruşen, çatal kaşık çakırtısı, akşamcı yarenliği usulca alçalır kesilir. Taşhan civarındaki Cevahir Baba kahvesini kesif daüs sıla yüklü umumi bir dalgınlık teslim alır. Akşamcı yarenliği, evet. Çünkü Cevahir Baba post bıyığı üst dudağını örtmüş, eski kulağı kesik, yaşlıca bir bektaşi. İçki yasağını aldırmıyor, müşterilerin öndeki kahve ya da çay fincanlarında aslan sütü bulunmaktadır. Kahvesinin adı kahve, tabanı toprak, ocağı kerpiç, eskiden köfteciymiş, artık gizli meyhane. Onları yani Ahmet Ziya'yı, Sadık Ahi'yi, bıdı bıdı serveti, yangın yerindeki pansiyonlarını alıp buraya getirense yine Şaşkın Beşir Usta. Vaktiyle fırkanın resmiyete intikali dolayısıyla rehber Hocazade Baytar Salih yoldaşı ve diğerlerini de o getirmemiş miydi? Zaten Eskişehir Cer Atölyesi'ne gitmeden de sık sık uğrarmış. Bunca badireden sonra Berlin'deki Ehibban ile tekrar buluşunca iri iri gülerek hepsini davet ediyor. Şunun şurasında Almancı 3-5 Spartakis Anadolu bozkırında bir araya gelmişiz. Islatılmaz mı şimdi bu? Dışarıda soluğu dondurucu bir karayel, yokuşlarda kar tozlarını üfürüyordu. Yanık tezek kokusu dört tarafı kaplamış. Uzaktan bir yerden, yoksa İnebolu kapısından mı, kağnıların yürek burkan iniltileri yayılıyor. Dört katırın çektiği 42'lik bir top arabası, paldır küldür istasyon istikametine geçti. Arkasına aralarında kar topu atıp tutarak eğlenen mahalle çocukları takılmış. Bir de ürkmüş havlayan yavru bir köpek. Birkaç dükkanda lambalar yakıldı, minarelerden üşümüş müezzinlerin telaşlı akşam ezanları. Ankara'da gurbet garipliği, iç içe sarılmış beyhudelik duygusu ve meçhuliyet endişesi, yarasa kanadı bir korku, gizli ve yumuşak. Vala ile Nazım'ı kim davet etmişti? Galiba Sadık Ağa'yı. Henüz ilk yudumlarını almışlardı ki tepeden tırnağa kar tozu damladılar. Onlarla beraber hain bir soğuk çevrelerini sardı. Ahmet Ziya ikisini de tanımıyor, tanıştırıldı. Şiir yazarlarmış. Sadık Ahi mütebessim ve müstehzi malumat verecektir. Zinhar küçümseme, hükümetin itimadına haizdirler. İnebul'dan beri devlet harcırahıyla yaşıyorlar. Gelir gelmez ikisi de Matbuat Umum Müdürlüğü'ne kapılandı. Ahmet Ziya piposunu eline aldı, biraz şaşkın soruyor. Nasıl yani, Tanıncı Muhittin'le mi? Tam üstüne bastın, ta kendisiyle. Fincanlar misafirlerin şerefine kaldırıldı. Şaşkın Beşir Usta'nın yarı şaka yarı ciddi öbürlerini heyecanlandıran şiarı tam o sıra yükselmesin mi? Hoch der Welt Sozialismus. Ahmet Ziya kuşkuyla etrafına bakındı. Onu uyarmak ihtiyacını hissetti. Sus be adam, başına bela mı ararsın? Gülüşüyorlar. Sadık Ahi'nin kafası başka şeyle meşgul. Gençlere onu soracaktır. Ne oldu sizin şaheser? İkmal edebildiniz mi bari? İstihfafla şaheser diye vasfettiği aslında Tanıncı Muhittin Bey'in istediği der saadet gençliğine hitap eden manzum bir beyanname. Onları Ankara'ya çağırıyor. 3-5 sayfa olabilirmiş. Nazım da Vala önce birbirine bakıyor, sonra Nazım'ın kendinden emin cevabı. Hazır olmasına çoktan hazır. Sansüre uğramasaydık neşredilmiş olurdu ama... Bu defa herkes birbirine baktı. Ne sansüre mi? Siz ne söylüyorsunuz çocuklar, hangi sansüre? Bu defa cevap daha sakin ve makul Vala'dan geliyor. Yani zat-ı şahaneden bahseden mısraların neşri muvafık görülmedi. Tadilat istediler, yaptık. Malum haliniz, padişah taraftarları mecliste az değil. Gösterecekleri aksül amelden çekinilmektedir.